Lucien, Can Dündar, 9. ayrım. Kendisine verilen parçayı papağan gibi okudu. Okuduklarından bir kelime dahi anlamadım. Senin bu kayalara benzeyen başında bu nazik fikirler gariptir. Ah, mağrur ve kibirli erkek. Döndüğünde ne yapacağımı anlamıyor musun? Davala Ciro, bir acize, aşktan uzak kalmış bir kadına söylemeden yapmak istediği bir şeyi söyletmek mi istiyorsun? Görmüyor musun ki ne kadar utanıyorum? Melville yerin dibine geçsin. Gidecek misin? Ah, görmüyor musun ki dilimin söylemediğini sana gözlerim, kollarım, vaziyetim söylemeye çalışıyor. Davala Ciro, Davala Ciro, birdenbire ne oldu bana? Git git, beni azat et, tümüyle senin esirin oluncaya kadar. Bu müsamereye Abdülhak Hamit ile Recaizade Ekrem de izleyici olarak katılmıştı. Hamit, Lady Macbeth'i hatırlatan muhteris bir Avustralyalı kadın için Londra'da yazdığı tiradı, yazılışından çeyrek asır sonra 20 yaşında bir Belçikalı kızdan İstanbul'da dinleyince gülmekten katılmıştı. Ve hocaların hası Tevfik Fikret, onun da Harbi Umumi'den sonra İttihatçılarla arası açılmıştı. Haluk'un defteriyle gençlere seslenmiş, şimdi çocuklar için Şermin'i yayına hazırlıyordu. Ders vererek para kazanıyordu. O da derslerde bir kıtalık, hatta bir tek mısralık şiirler ezberletir. Fakat bunların mükemmelen yazılıp okunmasını isterdi. Daha 47 yaşında olmasına rağmen sağlığı bozuktu. Gençken tutulduğu verem bu yaşta böbreklerine vurmuştu. Çoğu zaman derse bitkin halde gelirdi. Bir süre sonra da gelemez oldu. Son günlerinde Hamit ile Lucien, Fikret'i Aşiyan'daki evinde ziyaret ettiler. Arnavut kaldırımlı dik yokuşu tırmanıp köşkün ahşap merdivenlerinden çıktılar. Fikret, dünyanın en güzel manzaralarından birine bakan yatağında bitap yatıyordu. Sis şairi hareketsiz ve bal mumu gibi sapsarıydı. Harap olmuş yüzünde, yalnız parlak ve güzel gözleri yaşamakta devam ediyordu. Öleceğini sezmiş, vasiyet gibi dizeler dizmişti. Artık hayat için yetişir bunca infial. Dinlenmek isterim ki taabdari mihnetim. Artık tehi vücut, tehi dil, tehi hayat. Dünyada şimdi ben dahi bir fazla sikletim. Artık hayat için yetişir bunca tutku ve güceniklik. Dinlenmek isterim ki mihnetten yorgunum. Artık vücudum boş, gönlüm boş, hayalim boş. Dünyada şimdi ben de bir fazla ağırlığım. Fikret'i ecelin kıyısına bıraktılar. Dönüşte Hisar mezarlarının kenarından geçen yolu inerken Hamit üzüntüyle "Biri daha gidiyor işte," dedi. "Şu ölüm ne rezalet. Ölecek olduktan sonra yaşamak ne için?" "Yaşamak için," diye cevapladı Lucien. Güldü Hamit. "Sen çocuksun, bilmezsin. Sonra gönlün benimki gibi kabristana dönünce görürsün. Bu kabristana ilk küreyi henüz 14 yaşındayken vurmuş, Tahran'da sefir olan babasını toprağa vermişti. O günden beri ecel hem hayatının hem sanatının baş köşesindeydi. Sadık kabristanı ona Tarık'ta nesiller boyu sızlayacak mısralar yazdırmıştı. 38. Her yer karanlık, pür nuru mevki. Mağrip mi yoksa makber mi ya Rab? Ya habgâh-ı dilber ya Rab. Rüya değil bu, aynıyla vaki. Bir gülşen olmuş bak şu harabe. Ebri seheri mi düşmüş turabe? Yârim mi metfun, ay mı tutulmuş? Dikkat, şu sönmüş nurun gâhe. Kabri çiçekten bir türbe olmuş. Dönmüş o türbe bir haclegâhe. Bir haclegâhe döndüyse türben, aç koynunu aç, maşukanım ben. Her yer karanlık, nurla dolu o mevki. Güneşin battığı yer mi yoksa mezar mı ya Rab? Ya da dilberin uyuduğu yer mi ya Rab? Rüya değil bu, tamamen gerçek. Bir gül bahçesi olmuş bak şu harabe. Sabah bulutu mu düşmüş toprağa? Yârim mi gömülü, ay mı tutulmuş? Dikkat! Şu sönmüş bakışın nuruna, mezarı çiçekten bir türbe olmuş, dönmüş o türbe bir gerdek odasına. Bir gerdek odasına döndüyse türben, aç koynunu aç sevdiğinim ben. Tarık yahut Endülüs'ün Fethi 1879-1916-1920 baskıları. Abdülhak Hamit Tarhan tiyatroları 5. Tarık İbni Musa, Tezer Nazife, Abdüllahi Sair, hazırlayan İnci Engin'in İstanbul Dergah Yayınları Temmuz 2002 sayfa 71-72. 39. Haziran 1913 İstanbul. 9 Haziran 1913 günü Tanin'de Hamid'in annesi için yazdığı eseri validemin bir parçası yayımlandı. Hamid önce kör sonra felç olan annesini 15 yıl önce Londra'da yaşadığı devirde kaybetmiş, ardından o en büyük canının hayat hikayesini uyaksız, kafiyesiz uzun bir manzumede anlatmıştı. Daha önce Nesteren'de denediği gibi validemde de kafiye usullerini kırma, hatta kafiyesiz yazma fikrine düşmüş, bentlere de birbirine eşit olmayan mısralar yazmıştı. Seneler sonra kendisine en sevdiği eseri sorulduğunda validem cevabını verecekti. Hamid'in annesi Münteha Nasip bir Çerkes kızıydı. Kafkasyalı bir çobanın kızı. Çocuğu iken 5 yaşında kaçırılmış, bir tekneyle İstanbul'a taşınıp Çamlıca'da bir konağa esir olarak satılmıştı. Analar kızlar, ehli cehli sar. Gidiyorlardı hep satılmak için. 2 ayda Trabzon'a, oradan Sinop'a, Samsun'a ve en sonra daha birçok belaya uğrayarak Şemt-i Maksud'a doğrulur tekne. Tekne batmaz fakat hamulesi de. Yolda çok kere eksilir, artmaz. Hasılı hep çoluk çocukla dolu, suda aylarca sallanan bu beşik. Yanaşıp asithaneye bir gün, üserayı döker esircilere. Bir mekanlar bulur o yolda mekan. Analar, kızlar tutsaklığın cahiliyle gidiyorlardı hep satılmak için. 2 ayda Trabzon'a, oradan Sinop'a, Samsun'a ve en sonra daha birçok belaya uğrayarak amaçladığı yöne doğrulur tekne. Tekne batmaz fakat yükü de yolda çok kere eksilir artmaz. Kısacası hep çoluk çocukla dolar, suda aylarca sallanan bu beşik yanaşıp İstanbul'a bir gün esirleri döker esircilere. Mekansızlar bulur o yolda mekan. Münteha Nasib'in bulduğu mekanın beyi Ferit Efendi onu evlat edinmiş, sonra da komşuları Hekimbaşı Hayrullah Efendi ile evlendirmişti. Hamit, annesiyle babasının hoş bir tesadüfle çakışan kaderlerini ve kendi varlığını o tesadüfe borçlu olduğu gerçeğini validem de şöyle kağıda dökmüştü. Çerkezistan'a hakim olmasa o, olmasa halkı taciri üsera. Olmasa kızlar onda hep mahkum, anadan doğma bir esaretle, valideyn olsa da masunül kaht. İtikadınca herkesin orada, o isar olmasa delili yesar, olmasa paytahtımızda mesah, bu esir almacı oyunlarına sahibi bir Ferid Efendi olan, dediğim köşkün ittisalinde olmasa başka bir ikametgah. Olmasa onda bir küçük molla, sahibi darın oğlu bir çelebi, olmasa komşular miyanında aşkı bir mukarenat mevcut, olmasa hasılı bu rabıtalar, bu hatalar, bu hoş tesadüfler, ben de olmazdım olmaya cesban. Birinin namu şanı bir tarih, birinin hanedanı efsane, oğlun nesli pürper, üziver, ufku bir hariki duradır, kızın ecdadı haku hak ister. Karlar altında bir şeb-i metfun, o oğul validim, o kızda ninem. Birinin aslı bir geniş mazi, birinin aslı bir büyük nisyan. Çerkezistan'a hakim olmasa o, olmasa halkı esir tüccarları, olmasa kızlar orada hep mahkum, anadan doğma bir esirlikle. Ana baba olsa da yokluktan korunmuş, itikadınca herkesin orada, olmasa başkentimizde izin bu esir almaca oyunlarına. Sahibi bir Ferid Efendi olan, dediğim köşkün bitişiğinde, olmasa bir ikametgah, olmasa onda bir küçük molla, sahibinin oğlu bir çelebi, var olmasa komşular arasında, aşıkla ilgili bir yakınlık. Olmasa kısacası bu bağlantılar, bu hatalar, bu tesadüfler, ben de var olmazdım. Birinin nam ve şanı bir tarih, birinin hanedanı efsane. Oğlun nesli dolu ışık ve süs, ufku bir yangın uzaktan uzağa, kızın ecdadı toprak ve kül. Karlar altında gömülmüş bir gece, o oğul babam, o kız da annem. Birinin aslı bir geniş mazi, birinin aslı bir büyük unutuş. Hamit eseri tefrikaya verirken Balkan felaketinin memlekette sebep olduğu hüsrana dair birkaç bent ilave etti. Herkesin anası vatanın çektiği acılara atfen anne ve vatan kavramlarını buluşturup eserini harbin ihtiyaç hissettirdiği ateşli mısralarla tamamladı. Validen şimdi nabedit ancak, yine bir validen var ey Hamit. Sen dua et hemen o var olsun, çünkü ondan tulu eder her gün nice binlerce validü mevlüt. Onun evladı ordu var mevcut, ki yolunda fedai can ediyor, onun evlat milletü devlet. Yaşasın mader vatan yaşasın, ki bugün bizleri odur yaşatan. Bir zaman bir küçük aşiret iken, koca bir devlet eyleyen icat. Hakimi bahruber bu kavmi asil, bu muazzam bu kahraman millet, sabr ile say ile gelir bir gün, yine ishar ederek büyüklüğünü. Yine meşruan ittihat ederek, kılarız eski hali istirdat, kuvve-i aklı kuvve-i bazu edecektir, eder bi iznillah, hasmu lerzanu alemi hayran. Annen şimdi yok artık, ancak yine bir annen var ey Hamit. Sen dua et de o var olsun. Çünkü ondan doğar her gün nice binlerce baba ve çocuk. Onun evlatları ordu var mevcut, ki yolunda canını feda ediyor. Onun evlatları millet ve devlet. Yaşasın, ana vatan yaşasın, ki bugün bizleri odur yaşatan. Bir zaman küçük bir aşiret iken, koca bir devleti yoktan var eden, denize ve karaya hakim bu asil kavim, bu muazzam, bu kahraman millet, sabırla, çalışmayla gelir bir gün. Yine gösterir büyüklüğünü, yine hak yolunda birleşerek. Yeniden elde ederiz eski halimizi, akıl kuvveti ve pazu kuvveti, titretecektir Tanrı'nın izniyle düşmanı ve edecektir aleme hayran. Validem, içtihat, No 69-79, 27 Haziran 1329, 29 Ağustos 1329, 10 Temmuz 12 Eylül 1913, kitap olarak baskı 1913. Abdülhak Hamit Tarhan, bütün şiirleri 2, Makber, Ölü, Hacle, Bala'dan Bir Ses, Validem, hazırlayan İnci Engin'in İstanbul Dergah Yayınları, 2. baskı Şubat 1997. 40. Haziran 1913, İstanbul. Validem yayınının sona erdiği günkü tanin, vahim bir haberle çıktı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Beyazıt Meydanı'nda uğradığı bir suikastle öldürülmüştü. Aynı zamanda Harbiye Nazırlığı'nı da yürüten Paşa, daha 4,5 ay evvelki Bab-ı Ali baskınında, ittihatçı olmadığı halde kendisine güvenen ittihatçılar tarafından sadarete getirilmiş, lakin Alman yanlısı İttihat ve Terakki'nin aksine Rus tehdidine karşı İngiltere'ye meyleder olmuş. Bu da onun sonunu hazırlamıştı. O gün de Beyazıt Meydanı'nda Harbiye Nezaretinden Bab-ı Ali'ye giderken çarşı kapıda 3 kişi tarafından açılan çapraz ateş sonucu makam otomobilinde yaveriyle birlikte vurulmuştu. İstanbul yeniden içinde kanlı entrikaların perdelendiği bir gaya kuyusuna dönüşmüştü. Zaten akıbeti meçhul olan Hamid'i hepten belirsizliğe sürükleyen bir olaydı bu. Yine onu geldiğine pişman edecek bir sisin içine düşmüştü. Genç karısı kapalı çarşıda alışveriş alışkanlık haline getirmişken, evde aşçılar, uşaklar hizmet ederken, görevden alınmış yaşlı yazar 2 ayda bir tazminat adıyla aldığı 100 lirayla geçinmek durumundaydı. Onca köşkün, yalının, kostümün, yaldızın içinde parasızdı. Parasızlık onda aileden devraldığı ırsi bir hastalıktı. Bütün zenginliklerine rağmen hekimbaşılar büyük dededen miras kalan bir savurganlık sebebiyle hep varlık içinde yokluk çekmişlerdi. Aile hatıratı, en lüks şartlarda yaşamış, yılları izleyen, ödenmemiş borçlar, emanete kaptırılmış eşyalar, kapanmak bilmeyen taksitlerle doluydu. Hamit de bu ata mirasını sadakatle bağlı kalmış, bir türlü kesesiyle zevklerini denkleştirememiş, varken har vurup harman savurmuş, yoklukta parasızlıktan yakınıp durmuştu. Hatıraları kadar mektupları, şiirleri de bundan sızlanan satırlarla doluydu. Sahra'da yazdığı gibi, alemde para mabut ve bankalar mabet idi. Para tanrı ve bankalar tapınak. Şimdi o mabut kendinden yüz çevirmişti. Üstelik Ağustos ayında kendisinden yeni eser talep eden Asar-ı Nefise mecmuasına verdiği cevapta, üzüntüyle itiraf ettiği gibi, durum ve şartları eser yazmaya müsait değildi. Pek yaman bir darlık içinde bulunduğundan, daha önce yazdığı eserleri gazete ve dergilerde tefrika ederek geçimini sağlamaya çalışıyordu. Celal Sahir'den henüz yayımlanmamış İlhan'ın tefrika edilmesi için Hüseyin Cahit'le konuşmasını istemişti. Hüseyin Cahit, eserin tefrikası ve 1000 kopyalık ilk baskısını gazete hesabına yapmak üzere 100 lira teklif ediyor, lakin bu parayı ancak 5 taksitte ödeyebileceğini söylüyordu. Mazereti Hamit'le aynıydı. Maddi imkansızlık. Fakat Mahmut Şevket Paşa suikastiyle doğan kaos, Hamit için hayırlı bir tayinle sonuçlandı. İttihat ve Terakki, iktidarını mutlaklaştıran bir tercihle baş vekalete Sait Halim Paşa'yı getirdi. Sait Halim Paşa, öldürülen sadrazamın kabinesinde harciye vekiliydi. Aylardır kendisine bir iş verilmesini bekleyen bu azledilmiş diplomatla ilgilendi. Tebrike gelen Hamid'e önce uygunsuz bir teklif yaptı. Zat-ı Şahane'ye, padişaha, bir kaside yazsanız da size bir ihsan-ı şahane, padişahın bağışı alsak dedi. Hamid maaşlı bir şair olmanın tuhaflığının farkındaydı, lakin kiralık kalem muamelesine içerledi. Ben hayatımda iki padişaha kaside yazdım, ikisi de sağ değildi, dedi. Biri Fatih Sultan Mehmet'ti, diğeri Yavuz Sultan Selim. Sağlara kaside yazmak adetim değildir. Londra'dan Sultan Abdülhamit'e yazıp yolladığı kasideyi ya unutmuştu ya da unutturmaya çalışıyordu. Kendisi de yazıp çizen bir münevver olan Sait Halim Paşa üstelemedi. 1914 başında da Hamit'i ismine kaside yazmayı reddettiği Sultan Mehmet Reşad'a tavsiye edip, Osmanlı'nın Lordlar Kamarısı sayılan Meclis-i Ayağına üye seçtirdi. Hamit bu itibarlı senatoda dağılana kadar görev yapacak, bir ara ikinci reis vekili makamına da oturacaktı. Nihayet İttihatçıların imdada yetişmesiyle itibarı iade edilmiş, hayatı istikrar kazanmıştı. Ayan üyeliğinden 100 lira maaş alacaktı. Yine sıkıntıda olduğundan maaşlar düzenli ödenmiyor, Hamit yine geçinemiyordu. Sonunda yüzünü kızartıp dostluğu bulunan Maliye Nazırı Cavit Bey'e bir mektup yazdı ve geçinemediğinden yakınarak maliyeden iş veya maaşına mahsuben borç istedi. 41. 30 Mayıs 1914. Şayan-ı Perestiş Cavit Beyefendi Hazretleri. Siz bu devlet ve milleti müthiş bir illetten, can çekişen bir maliyeden kurtardınız. Tanıyan, tanımayan, büyük küçük herkes sizin hayranınız ve minnettarınızdır. Toplumumuz için bir şairin varlığı lüzumlu değil ise, büyüleyici dehanız ve alimlere yaraşır kurtarıcı irfanınızla, bu Abdülhak Hamid de kurtarmak isteyeceğinizden eminim. Zaten Brüksel'den birkaç yalancı, fesat ve iftiracıdan başka bütün düşünürlerin, hayretle karşıladığı ayrılışımı, üzüntüyle karşılayan muhterem kafilenin reisliğine tenezzül ederek, benim geçimimi sağlayabilmem için Baba Ali'ye kadar gitmiş olduğunuzu minnetle daima hatırlarım. Brüksel'den borçlu olarak çıktığım gibi, İstanbul'a geldikten sonra da bir sene işsiz kaldığımdan, durumumu düzeltmek mümkün olamadı. Manen ve maddeten ihtiyacım nedeniyle bir sefaretle kayrılmak istedimse de, onun da her nedense mümkün olamayacağı anlaşıldı. Nihayet heyeti ayağına getirildim. Bundan dolayı şüphe yok ki bir manevi teselli buldum. Fakat ayağın maaşıyla hem geçinemeyeceğimi hem de borçlarımı ödeyemeyeceğimi görüyorum. Yani borcumu verecek olsam geçinemeyeceğim, geçinecek olsam borcumu veremeyeceğim. Bu borçlarda gittikçe onur kırıcı ve manen insanı tüketici bir hal aldığından, ya münasip bir sefarete veya geçici bir memuriyete gönderilmemi veya maliye müesseselerinden birisinde istihdam edilmemi veyahut ayan maaşından bir miktarının sonradan aydan aya uygun bir şekilde kesilmek üzere 4-500 lira ödünç verilmek suretiyle imdadıma yetişmenizi istirham etmek için zat-ı devletinize, yüksek şahsınıza, müracaat etmeyi çoktan beri düşünmekte isem de cesaret edemiyordum. Binaenaleyh bu dilekçemle gizlenerek huzurunuza çıkıyorum. Arz ettiklerimden herhangi biri uygun ve mümkün ise veyahut hiçbirisi bile mümkün ve uygun değil ise, ihmal buyurmayacağınızı bildiğimden bu konudaki kararınız, iradeniz ve görüşünüzü Celal Sahir biraderimize yazılı olarak bildirmenizi rica ederim. Muazzez ve Muhterem Efendimiz Hazretleri. Bendeleri Abdülhak Hamit. 9. ayrımın sonu sayfa 119. Devamı 10. ayrımda.